Ayrım 8, sayfa 65. İnat. 3 saatlik kesintisiz yürüyüşün ardından mola verdiklerinde onbaşı, İra'yı bir ağacın altında tek başına dinlenirken yakaladı. Muhabbet açmak istermiş gibi, "Merhaba küçük hanım," dedi. İra onu karşısında görünce hafifçe toparlandı. "Hala niye kaçmak istediğini söylemeyecek misin?" diye sordu. Gözleri deli gibi parlıyordu soruyu sorarken. İra, "Kaçmadım, yolu şaşırdım," dedi ona bakmadan. Onbaşının bakışları ruhunda kopan fırtınalar şiddetlendikçe daha delici bir hal alıyordu. Fısıldayarak, "Peki benimle kaçar mısın?" diye sordu. İra hiç beklemediği bu soru karşısında ürperdi. Onbaşı sanki onunla değil de bir başkasıyla konuşurmuş gibi bakışlarını uzaklara çevirerek devam etti. "Anlamazlıktan gelme. Aklımı başımdan aldığının pekala farkındasın. Benimle kaç ve karım ol." İra kulaklarına inanamıyordu. Bacaklarını toparlayıp dizlerini karnına çekti. Zaten enise nasıl ulaşacağını düşünmekten yorgun düşmüş zihni yine karmakarışık olmuştu. Kaçmak ve evlenmek sözcükleri aklını başından almaya yetmişti. Ama ne yazık ki yolculuğun başından beri İra'dan ayırmadığı gözleriyle onu korkutan bir adamın ağzından dökülüyordu bu kelimeler. Merakla bekleyen onbaşının sorusuna cevap vermek yerine, "Birileri duyacak, yanlış anlayacaklar. Rica ederim, ne olur uzaklaşın," diye fısıldadı. Onları gören birisi var mı diye bakışlarını etrafta gezdirirken Sofya ile göz göze geldi. Aniden ayağa kalkarak onbaşıdan uzaklaştı. İra'nın arkasından derin bir iç geçiren onbaşı çıkarıp bir sigara yaktı. Biraz önce İra'nın oturduğu yere çöküp ayaklarını uzattı. Sigarasından uzun bir nefes çekip gözlerini kapattı. Cevapsız kalan sorusunu hazmetmeye ihtiyacı vardı. Çok geçmeden ortalığı bir telaş aldı. Kazanlar kuruldu, alelacele yapılan aşlar hızla yendi, gölgeliklerde bir parça dinlenildi. Ardından tekrar yola koyuldular. Kafile karlarla kaplı Erciyes Dağı'na yaklaştıkça insanların içini ısıtan ilkbahar güneşi giderek etkisini yitiriyor ve soğuk tenlerini adeta bıçak gibi kesiyordu. İkindi vakti verilen molanın ardından herkes yola çıkmaya hazırlanırken onbaşı karşılarına geçip, "Efendiler, hanımlar, bundan sonra yolunuza bizsiz devam edeceksiniz. Asayiş açısından bizim size buraya kadar refakat etmemiz emredildi. Bundan sonra kendi başınızın çaresine bakacaksınız. Allah yolunuzu açık etsin. Güle güle gidin ve yeni vatanınızda mutlu olun inşallah," dedi. Onbaşının titrek ve duygulu sesinden, samimiyetinden etkilenen İra, bir an için adamın teklifini kabul edip peşinden gitmeyi düşündü. Fena bir adama benzemiyordu. Boylu posluydu ve biçimli bir yüzü vardı. Onu kocası olarak hayal etti, fakat o an gözlerinin önünde Enis'in görüntüsü beliriverdi. Peribacasındaki o son sevişmeleri, Enis'in İra'nın içinde gidip gelirken aşkla gözünün içine diktiği bakışları, teninin kokusu. İra, Enis'i ne kadar özlediğini ve ne kadar çok arzuladığını bir kez daha anladı. Onbaşı konuşmasını bitirmiş, kendisini dinleyenleri süzüyordu. Bakışları İra ile kesişti yine. İra bu kez ona minnetle bakıp hafifçe gülümsedikten sonra kararlı bir biçimde arkasını dönüp yürüyenlere katıldı ve karşılarına çıkan ilk tepeyi tırmanana kadar da bir daha arkasına bakmadı. Askerlerin ayrılması kadınları rahatlatmışsa da erkekleri bir tedirginlik sarmıştı. Ne de olsa askerler yolda eşkıyaya, çetelere karşı onları koruyabilirdi. Kadınlar, başlarında izbandut gibi duran, her hareketlerini kontrol eden askerlerin uzaklaşmasıyla birdenbire özgürleştiklerini hissetmişlerdi. Bunların başında da İra geliyordu. Erciyes Dağı'nın kestirme geçitlerini bulup güneye inmeyi hedefleyen kafilenin başına yolu az çok bilenler geçti. Her moladan sonra güçleri ve moralleri yenilenmiş, tek yürek yola koyuluyorlardı. Kafilenin attığı her adımda İra askerlerle arasının ne kadar açıldığını hesaplıyor ve kafasında belirlediği o güvenli mesafeyi almayı bekliyordu. Askerler yeteri kadar uzaklaştığında o da kafileden ayrılacaktı. O köşede, bu geçitte derken yaklaşık bir saat geçti. İra daha fazla ilerlerse yolu bulamayacağından korkuyor ve bir an önce harekete geçmek istiyordu. Göğsü deli gibi çarpmaya başladı. Sessizliğin içinde aniden yükselen bir çığlıkla bütün kafile olduğu yere çakılıp kaldı. Yaşlı Melani'nin çığlığıydı bu. Yürüyemediği için hastalarla birlikte kanıyla yolculuk ediyordu. Erkekler merakla kadının başına üşüştü. Melani korkudan fal taşı gibi açılmış gözlerle bir köşeye büzüşmüş ağlıyordu. Yanında boylu boyunca yatan yaşlı Basilio ölmüştü. Artık nefes alamayan ağzının çevresinden köpükler sızmaya devam ediyordu. Hastalara ve yaşlılara gereken bütün ayrıcalıkları tanımış olmanın getirdiği vicdani rahatlık, yaşlı adamın ölümünü kafiledekiler için daha kolay atlatılır bir olay haline getirmişti. Ölen ihtiyarın ağlayan oğlunu ve torunlarını avutan kafile üyeleri Basili'yi gömmek için hemen harekete geçti. Defin işlemlerinin karmaşası sürerken kaçmak için aradığı fırsatı bulduğunu düşünen İra, kimseye görünmemeye çalışarak en yakınındaki kayanın ardına gizlendi. Bir süre nefes alışverişini düzenlemek için dinlendikten sonra ortalığı kollaya kollaya ağır adımlarla aşağıya doğru yürümeye başladı. Yeterince uzaklaştığına kanaat getirince de adımlarını iyice hızlandırdı. İlk yarım saat kimse onun yokluğunu fark etmedi. Ta ki mezar kazılıp üstünü örtmek için çalı çırpıya ihtiyaç duyuluncaya kadar. O zaman kafiledeki gençler ağaç bulmak için sağa sola yayıldı. İçlerinden en çevik olanı kayalardan sarkan ağaca ulaşmak için tepeye tırmandı. Etrafına şöyle bir bakınınca aşağıda birinin hızla koştuğunu fark etti. Önce kim olduğunu anlayamadı. "Aşağıda koşan biri var," diye haykırdı. Herkes bu kuş uçmaz, kervan geçmez dağ başında son sürat koşan insanın kim olduğunu merak ederek tepeye üşüştü. İra'nın annesi de bunların arasındaydı. Kızının elbisesini tanıyınca bir feryat kopardı. "Aman Allah'ım, İra, İra!" İra'nın kaçtığı haberi kafilede bomba etkisi yarattı. Herkes yanında İra'yı aradı ama İra aralarında yoktu. Niko çılgına dönmüştü. İki delikanlıyla birlikte hemen kızın peşine düştü. Eleni de onlara yetişmek için koşmaya başladı. Kalabalığın en önündeki Sofya ise aradığı fırsatı bulmuşçasına İra'nın kaçışı ile ilgili kanaatlerini hevesle anlatmaya başladı. "O onbaşının peşinden gidiyor kesin. Kaç kez fingir derlerken gördüm ikisini." Kadınlardan biri ona çıkıştı. "Hayatta inanmam. İra asla böyle bir şey yapmaz." "Peki adam niye benim yanımda değil de hep onun yanında yürüyordu dersin Agafya? Niye fısır fısır konuşuyorlardı ha?" dedi Sofya. 14'üne henüz girmiş Kali fısıltıyla araya girdi. "Ben de konuşurlarken gördüm Agafya." Dedikodular kafile arasında hızla yayıldı. Artık herkesin ağzında tek bir cümle vardı. İra onbaşıyla kaçmış. Dimitro ve Eleni'nin kızlarını çağıran çığlıkları kayalara çarparak yankılanıyor ve yeri göğü inletiyordu. Annesiyle babasının haykırışlarını duyan İra, kaçtığının fark edildiğini anladı ve daha da hızlandı. Bunun son şansı olduğunu düşünüyor, eğer bu son şansını kullanamazsa bir daha kimsenin yüzüne bakamayacağını biliyordu. Ya ölecek ya da başaracaktı. Var gücüyle koşan İra, ayağı tökezleyince yere yuvarlandı. Bu arada Filipya'nın kardeşi Ledon kestirme bir yol bulmuş, oradan ilerlemişti. İra toparlanıp tekrar koşmaya başladıysa da Ledon ona yetişmeyi başardı ve arkadan savrulan örüklerinden tutarak sımsıkı kucakladı. İra, "Bırak Ledon, bırak, ölmek istiyorum, bırak!" diye bağırmaya başladı. Ancak o bağırdıkça Ledon kızı daha sıkı tutuyordu. İra'nın çığlıkları giderek yatıştı ve ağlamaya dönüştü. Hüngür hüngür ağlıyordu. Hıçkırık sesleri kayalara çarpıyor, tuhaf bir uğultu halinde çevreye yayılıyordu. "Neyin var, neden ölmek istedin kardeşim?" diye sordu Ledon. Ağlama krizine tutulmuş olan İra cevap vermedi. Sadece ölmek istiyordu. Ledon onu kucaklayıp sakinleştirmeye çalıştı. "Bak, yukarıda insanlar seni bekliyor. Annenle baban da orada, kardeşin Agnes. Hem artık hepimiz kardeşiz zaten. Neyse derdin, gel anlat. Bir hal çaresi vardır mutlaka." İra bir Müslümanla evlenmek için kaçtığını söylerse, kafiledekilerin onu yargılayacağını, daha beteri bunun annesiyle babasının kalbine indireceğini biliyordu. İçinde bulundukları koşullar altında kendisinin böyle bir şey talep edemeyeceğini de. Buna rağmen Ledo'nun dost sesi yavaş yavaş içine işlemeye başlamış ve İra biraz sakinleşmişti. ''Tamam Ledon, beni bırak, kendim yürürüm.'' dedi. Ledon ona sımsıkı sarıldı. ''Hayatta olmaz, seni annenle babana teslim etmeden bir yere bırakmam. Yine yaramazlık yapmaya kalkarsın falan.'' dedi tatlı bir sesle. ''Kaçmayacağım söz.'' Ledon, ''Peki, düş bakalım önüme o halde.'' dedikten sonra İra'yı kucağından indirdi. İra önde, Ledon arkada, kafileye doğru yürümeye başladılar. İra'nın babası Dimitro da yanında iki delikanlıyla birlikte kan ter içinde onların yanına geldi. İra babasıyla karşılaşınca yine ağlama krizine girdi. Dimitro kızını yatıştırmak için ne kadar dil döktüyse de fayda etmedi. Sabrı taşan Dimitro kızına okkalı bir tokat atarak "Seni edepsiz, bu kadar insan can derdinde bir de seninle mi uğraşacaklar? Yürü çabuk!" diye kükredi. Tokadı yiyen İra'nın burnundan oluk gibi kan akmaya başladı. Pişman olan Dimitro tekrar yalvarmaya başladı. ''Kızım, derdin neyse içine göm, güçlü ol biraz. El alemi bize güldürme. Bak orada çoluk çocuk seni bekliyor. Hadi bizi yolumuzdan eyleme.'' İra kanayan burnunu eliyle tıkamaya çalıştı. Ledon cebinden simsiyah, paçavraya dönmüş bir mendil çıkarıp genç kıza uzattı. İra mendili burnuna bastırarak kanı dondurmaya çalıştı. Ledon onu tekrar kucakladı. ''Hadi İramu, ben seni taşırım. Hadi canım.'' dedi. Burnundan soluyarak ilerleyen Dimitro önde, İra arkada kafileye doğru yürümeye başladılar. Aklını kaçırmış gibi onlara doğru koşan Eleni'yi gören Dimitro eliyle ona dön işareti yaptı. Eleni onu dinlemeyip yanlarına vardı. ''Mesele nedir Dimitro, ne olmuş?'' Dimitro, tamam tamam, belli ki bir buhran yaşıyor, sırası değil şimdi, sonra konuşuruz, diyerek karısını sakinleştirmeye çalıştı. Kafileye yaklaştıklarında Ledon, İra'yı yere bıraktı. İra, elindeki kan izlerini Ledon'un verdiği paçavraya dönmüş mendille silmeye çalıştı. Bir işe yaramadığını görünce 4-5 adım ilerideki su birikintisinin başına çömeldi. Buz gibi ilkbahar suyuyla yüzünü yıkadı, sonra kollarını. Birikintideki berrak suyun kanıyla pembemsi bir hal alışını izledi. Yeni açmış mine çiçeklerine baktı. Onlarda kendini gördü. Kanla mine çiçeklerinin buluşması sanki kaderinde açılan bir sayfanın işaretiydi. Sonra hızla yerinden kalktı ve yanındakileri beklemeden kararlı adımlarla yürüyüp kafileye katıldı. Yolculuk sürerken herkes İra'nın kaçışını konuşuyordu. Lakin İra ağzını açıp tek bir laf bile etmedi. Birdenbire sağır ve dilsize dönüşmüştü sanki. Yol arkadaşları İra'nın sessizliğini utancına verdi. Yalnız o değil, babası Dimitro da dilini yitirmiş gibiydi. Kızının adına leke sürdüğünü, itibarını sarstığını, bundan böyle kimseyi yönlendirmeye hakkı olmadığını düşünüyordu. Dimitro ki kafilenin lideriydi ama kızı, o çok değer verdiği biricik kızı, herkesin parmakla gösterdiği sevgili İra'sı onu bir anda beş para etmez bir adam haline getirmişti. Eleni ise diğerlerinin İra ve onbaşı ile ilgili yapılan dedikoduları duymuş, küplere binmişti. Herkese tek tek cevap vermek için bir süre çırpındıktan sonra avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. ''Kızıma iftira atanların dili kopsun. Benim kızım anasını, babasını, dostunu, arkadaşını böyle bir günde bırakıp bir onbaşıya kaçacak kadar tıynetsiz biri asla olmaz. Kızım kaldıramadı bu sürgünü. Durun bakalım daha kaç kişi delirecek bu lanetli yolculukta. Aha şuraya yazıyorum.'' diye bas bas bağırdı. Karısının bağırıp çağırmasına daha fazla dayanamayan Dimitro bastonunu arkaya doğru sallayarak adeta gürledi. ''Sus be kadın, sus. Yeter, sus artık.'' Bütün kafile bir anda sustu. Dimitro, kan çanağına dönmüş gözleriyle kafileyi bir süre taradıktan sonra dönüp yürümeye başladı. Olup bitenleri anlamaya çalışan Agnes, ablasına mümkün mertebe yakın yürümeye çalışıyordu. Bir an ona destek olmak için uzanıp İra'nın elini tutmak istedi. İra, elini sertçe çekti. Agnes boşta kalan elini cebine koydu ve hiç konuşmadan ablasının yanında yürümeye devam etti. Ablası elini tutmayı reddetse de Agnes, İra'nın onun varlığından güç aldığını hissediyordu. Agnes'le üç aşağı beş yukarı aynı yaşta olan birkaç kız daha, içlerinde yavaş yavaş baş gösteren kadınlık önsezileriyle herkesi bir anda allak bullak eden bu olayda daha doğru düzgün deneyimlemedikleri o aşk denen mefhumun parmağı olduğunu hissediyor ve bunun bilincinde dahi olmadan Agnes gibi İra'nın yanında yürüyorlardı. Onun kırılan kalbini onarmak, kilitlenen dilini çözmek için çoğu aptalca da olsa bir takım sorular soruyor ama hiçbir yanıt alamıyorlardı. İra derin bir sessizlikten öte inatçı bir suskunluğa gömülmüştü. Ayrım sonu, sayfa 73.